Ayrım 15, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 199. Pusu. Acılar kolay unutulur, aynalarda görünmezlerse. 10 gündür üzerinde düşündüğü, seyrettiği, eline alıp yakından incelediği, dedesinden kalma kazmayı son kez eline aldı. Evirdi, çevirdi, en uygunu bu diye kararını verdi. Sapını kesip kısalttı, gitti, evin arkasındaki taş yığınlarından ağır ve oldukça sert bir karataş çıkardı. Sırtını güneşin gülümsediği evin arka duvarına verip rahatça oturdu. İlkin kazmanın yassı ağzını taşa sürterek bıçak gibi bileylemeye başladı. Bakışı dirhem dirhem yontulan, gün ışığına ışıltılı toz zerrecikleri salan demirdeydi. Ağzını iyice yonttu. Cebinden çıkardığı biley taşıyla ustura gibi keskinleştirdi. Kazmanın diğer yanına sivri ucuna geçti sonra, taşa sürterek sivriltmeye başladı.
''Sen o kazmayı niye öyle yaptın Bayram?''
Başını kaldırıp ablasına baktı. Bin yıllık mezarından kalkmış bir açlık ölüsünü andırıyordu kadın. Gözleri çukura kaçmış, kaşlarının ağırlığı altında kaybolmuş gibiydi. Kuşkuları bileylenen kazmanın ışıltılarında yoğunlaşıyor, çoğalıyordu. Dün gece gördüğü uğursuz düş doğrulanıyor muydu yoksa? ''Madende iş arabam lazım. Uçları keskin, kısa saplı kazmaya ihtiyacım var.''
''Bu devrekte kazmasının sapını kesen, uçlarını sivrilten maden keşe rastlamadım ben. Kafanda ne var söyle bana. Sen eski Bayram değilsin.''
''Doğru, ben eski Bayram değilim. Kolu eğrilmiş kör Bayram'ım.''
''Keşke söylemeseydim.'' diye iç geçirdi kadın. Kardeşinin bir gözünü kaybetmesini, durup dururken upuzun sakal bırakmasını, eğri bir kola sahip olmasını ve gece gündüz düşünmesini yaklaşmakta olan bir uğursuzluğa yordu. ''Sen gene eski Bayramsın. Bakma benim gevezeliğime.''
Sustu, demirin taşa sürtünürken çıkardığı uğultuyu dinledi.
''Devrek'te belki bir iş bulursun.''
''Kozlu'da da bulurum.''
''Kozlu'ya gitme, öldürürler seni.''
Askere alınan ve bir daha da dönmeyen iki oğlunun ve veremden ölen kocasının hayali canlandı gözlerinin önünde. Onları fırtına esnasında Karadeniz'de boğulan Bayram'dan bir küçük kardeşinin hayali izledi. Ama hiç unutamadığı, hayalini kurdukça hüzünlenip ağladığı insan, gözleri anadan doğma sürmeli olan kızıydı. Daha dokuzundayken ince hastalığı koparıp almıştı onu yüreğinden. Dilinin ucuna geldi.
''Perişanız Bayram, açız, yoksuluz, yetimiz, yaralıyız.'' diyecekti, vazgeçti.
''Bundan sonra Allah'tan başka kimse öldüremez beni.'' Taşa sürtülen binlerce kazmanın kardeşinin sesinde ışıdığını sandı kadın. Ürperdi. Ne yapmak istiyordu acaba? Nasıl öğrenecekti onun niyetini? Devreğin falcısı Sultan Kadın geldi aklına. Ona gidip Bayram'ın falına baktırmayı düşündü.
''Bu dünyada herkesin başına bir felaket gelir Bayram.'' dedi.
''Ölmek de, öldürmek de marifet değil. Marifet yaşamaktır. Güzel yaşamak, temiz yaşamaktır. Bak bu evde kimsenin eli kana bulaşmadı ama herkes öldü. İkimiz kaldık. Öldürsek kime ne faydamız olur? Allah'ın verdiği canı alan kendini Allah'ın yerine kor. Büyük günahtır. Allah her şeyi bağışlar ama öldüreni bağışlamaz. Ben Allah'ın kuluysam zalimin bana yaptığını ben Allah'a havale etmem. Başkalarının defterinde yazar ama benim defterimde yazmaz.''
Kardeşinin kazmayı hançerden daha tehlikeli bir şekle sokmasının nedenini söylediği son sözle daha iyi anlamaya başlamıştı. Şimdiye kadar gepe gencecik canlar veren bu ev, bundan sonra can vermek değil, can almak istiyordu.
''Can almak, can vermekten daha kötüdür Bayram.''
Ablasıyla tartışmanın yarar getirmeyeceğini, onun manevi dünyasını, iç huzurunu allak bullak edeceğini çok iyi biliyordu.
''Benim can almak diye bir niyetim yok. Fukaraya cırnak atanı sevmem, hepsi o kadar. Biri fukaraya cırnak attı mı içim yanar, bıçkınırım, kaldıramam.''
Kadın Bayram'ın yanı başında çömeldi. Sırtını duvara dayayıp bakışlarının yontulup bileylendikçe korkutucu bir hal alan canavarlaşan kazmaya dikti. Sözün gücünü tamamen yitirdiği bir andı. Konuşmanın hiçbir yararı yoktu. Bayram karanlık çökünceye kadar uğraştı kazmayla. Uçlardan birisi sivrilmiş, şiş halini almıştı. Diğer uç ise usturalaşmış, küçük bir kesere dönüşmüştü. Kazmayı bu haliyle taşımanın tehlikeli olduğunu düşündü.
Çarık yapmak için sakladığı öküz derisinden kazmanın her ucuna ip incecik deri sırımla birer kılıf dikip geçirdi. Her zaman üzerinde taşıdığı bıçağını bir kez daha bileyledi. Evin etrafında huzursuz huzursuz dolaşan ablasının durumuna üzüldü. Erkenden kafayı vurup yattı. Kalktığında ortalık ağarmak üzereydi. Şalvarının sökülmüş yamasını dikti, oturduğu yerde giydi. Akşamdan yağladığı yeni çarıklarını ayağına geçirdi. Bir yerlerden iyi de kokusu geliyordu. Dışarı çıktı. Yakut kızılına kesen ufuk çizgisine baktı, hüzünlendi. Ablasına akşamdan haber verdiği için uykudan kaldırıp ona gideceğini söyleme gereğini duymadı.
''Hemen yola çıkma.''
Başını çevirip baktığında kapının girişine dikilen ve gece uyumadığı her halinden belli olan ablasının yıkıntı bakışlarıyla karşılaştı.
''Bir şeyler ye de git, acelen nedir?''
''Gitmem lazım, bey cumada Rıfat'a uğrar karnımı doyururum.'' İçeri girdi, kazmasını bıçağını kemerine taktı. Babasından kalma yensiz, yakasız paltosunu giydi. Bir tas su içti, çıkarken ablasının elini öptü.
''Merak etme, kafana da kötü şeyler takma, ben gelirim.''
Kardeşinin yanaklarından öperken hüngür hüngür ağlayıp sarıldı kadın.
''Zamansız gözyaşı dökme, ben kadersiz bir adam değilim. Bir çuval un bulur gelirim gene, git yat rahatına bak.''
Evden ayrıldı, çalılıkları geçti, yokuşu tırmanmaya koyuldu. Döndü Devre'in güneybatısında yükselen Baba Dağı taraflarına baktı. Daha güneyde bulunan ve zirveleri Baba Dağı'nı gölgede bırakan heybetli dağları hayal etti. Planını yürürken kafasında berraklaştırmaya koyuldu. En büyük desteği karanlıktı. Karanlığa sığınacaktı. Başka nerelere sığınabilirdi? Elvan köyünde Kör Cemal'e, Bey Cuma'da Rıfat'a, Çomaklar'da Avni'ye, Bey Dağı'na, daha güneydeki dağlara. Rıfat'ta fazla oturmadı, karnını doyurdu, çıkınına azık aldı biraz yola çıktı. Cemal'in gelmiş olabileceğini düşündü. Elvan köyüne gitmeye karar verdi. Durdurak bilmeden yürüdü. Akşama doğru sarı çamların kapladığı bir alana girdi. Tiftik ile kıl keçisinin çiftleşmesinden doğan körpe bir kölemenle karşılaştı. Birden bir keçi sürüsünün içinde olduğunu fark etti. Yaban gülü çalılarının tam ortasında kınalı bir kaya vardı. İşemek için kayanın dibine çömelen kadın bayramı görünce ayağa kalktı.
''Sürünün çobanı sen misin?'' dedi bayram.
''Benim.''
İri baygın bakışlı gepegencecik bir kadındı. Elinde kayın ağacından kopardığı eğri bir çubuk vardı. Eğildi, içinde mısır ekmeği, peynir ve kestane bulunan nakışlı torbasını alıp omuzuna astı. Bayramın yabanıl havasından, tek gözüyle bel bel bakışından korktu. Keçilerini bahane ederek uzaklaşmak istedi. Kadının ürktüğünü anladı bayram. Yazmasının altından omuzlarına, kollarına ve sırtından kalçalarına doğru akan saçlarına bakarken
''Korkma, benden sana zarar gelmez.'' dedi.
Kadın durdu, ''Emin misin?'' dercesine bakındı. Söylenen her söze inanmış, her söz tarafından da ifade edilmiş gibi bir hali vardı. Bakışlarındaki merakı fark etti bayram. O meraka tutunmayı düşündü.
''Madenci misin sen, neredesin?''
''Devrekliyim, adım Bayram. Madenciydim ama şimdi değilim.''
Bayram'ın sesindeki içtenlikli, yumuşak ve saf hüzün kadının hoşuna gitti.
''Ne oldu, yoksa sen de mi firar ettin?''
Elvanlı madencilerin de firar ettiklerini gösteriyordu bu söz. Kadının merakını besleyen duyguların dilini sezinledi, kendine oldukça yakın buldu Bayram.
''Ben firar etmedim.'' dedi Bayram. ''Ocakta konuşanlar vardı, ocak başçavuşu yakaladı. Konuşanın kim olduğunu sordu, konuşandan ses çıkmadı. Hepinizi dayaktan geçireceğim.'' dedi adam. ''Bunun üzerine konuşan benim.'' dedim. ''Götürüp beni dövdüler, gözümü kör ettiler. Aa, şu kolumu da kırdılar.''
Bayramın havaya kalkan koluna baktı kadın. Çaresizlik ve acıyla ağırlaşan, kelamını yitirmiş bir suskunluk çöktü diline. Olduğu yere çöktü, ağlamaya başladı sessiz sessiz. Ürkütmemeye özen göstererek yanına geldi kadının.
''Kusuruma bakma bacım, seni ağlattım.'' dedi. ''Ben anladım. Cemal'in evine getirdiği adam sensin. Kör nefesle benim kocamı yedi. 2 yıllık evliydik.''
''Başın sağ olsun. Neydi senin kocanın adı?''
''Mürsel'di. Aşık Hasan'ı belki duymuşsun.''
''Bilirim. Devreye çok gelir giderdi.''
''Onun ortanca oğluydu benim kocam.''
''O zaman bu olay yeni olmuş.''
18 gün evvel oldu.
Ha, şimdi anladım. Üzülmez'deki kör nefes. Üç kazmacı öldü orada.
Ha, işte o. Ocağı sönsün Üzülmez'in. Ocağımı söndürdü.
Adın ne senin bacım?
Esma.
Bayram kadının ağlayışındaki içtenliğe verdi kendini. İçtenliği teskin etmeye kalkışmanın hiçbir anlamı yoktu. Kadın ayağa kalktı. Ağlayışının yarattığı etkiyi anlamak için kaçamak baktı bayrama. Uzaklaşan sürüye çevirdi bakışlarını. Sürüden fazla uzaklaşma dedi bayram. Kurda kırdırırsın.
Doğru, buralarda çok kurt var.
Kadının ayrılmakta zorlandığını sezdi bayram. Kendisinin de aynı şekilde ayrılmak istemediğini fark etti. Her insanın yüreğinde bir hazine vardı. İnsan insanları görürdü. O hazine uyanmaz, harekete geçmez, gücünü ve zenginliğini göstermezdi. Bazen insanın karşısına o hazineyi ayağa kaldıracak insanlar çıkardı işte. İnsan yaşamın tılsımını keşfeder, asıl macerasına o zaman başlardı.
İyi bir insan olduğun her halinden belli dedi kadın. İyi insan kalmadı dünyada. Her iyiliğin bir talancısı çıktı. Seni gördüğüme memnun oldum.
Ben de memnun oldum dedi bayram. İnşallah bir daha karşılaşırız. Cemal geldi mi, haberin var mı?
Gelmedi. Bugünlerde gelirler. Köyün erkekleri hep madendedir. Köy kadınlara kaldı. Ben çobanlık yaparım buralarda. Bir daha karşılaşırız belki.
Ayaklarını sürükleyerek ayrıldı bayram. İnsanı yaşama çağıran, belalardan uzaklaştıran hoş bir duygu uyandı içinde. Ölüme ve firari yaşama mahkum olmadığını düşündü. Geri dönüp Esma'ya baktı. Esma arkasını dönmüş gidiyordu. Onun da kendisi gibi dönüp bakmış olabileceğini düşündü. Yürüdü, dönüp yeniden baktı. Esma ağaçların içinde kaybolmuştu. Geri dönüp baksaydı kaderim değişir miydi acaba diye iç geçirdi. Peki ama kör olan gözümle, eğri kolumla nasıl geçineceğim ben? Onlar hayatı bana zehir ederler, onların öcünü almazsam. Acılar kolay unutulurlar, aynalarda görünmezlerse. Kestane ağaçlarının arasından geçti. Ürkütücü derelere girdi, kafasının içinde çoğalan ve birbirini yiyen düşüncelerle ilerledi. Oturdu, ormanları, uçurumları, katar katar uçan kuşları seyretti. Kozlu'dan dönerken aynı yoldan Esma'nın sürüsünü yaydığı yere gelmeye karar verdi. Suç işleyerek dönmesi durumunda eve gidemezdi. Ekmek süt alırdı Esma'dan, barınırdı bir dönem bu dağlarda. Çocuğu ters geldiği için doğuramayan, çocuğuyla birlikte ölen anasının morarmış yüzü canlandı gözlerinin önünde. Anasının çocuğunu ağzından ya da gözlerinden doğurmak istediğini, yüzünün onun için morardığını düşündü. Kozlu'ya gecenin geç saatlerinde vardı. İhsaniye ve incir harmanını bir güzel kolaçan etmeyi düşündü. Vakit kaybetmekten korktu. Ebniye İhsaniye mühendislerinden Enis Efendi'nin İngiliz fen heyeti için özel olarak yaptırdığı ikametgahlara yaklaşıp karanlıktan gelen sesleri dinledi. Tüm bastırılmış seslerin, cezasız suçların, sessizliklerin anası karanlık, korkuları, kuşkuları, görüntüleri çoğaltıyor, uğulduyor, susuyor, kendi suskunluğunda yeniden uğultuya dönüşüyordu. Cabbar neredeydi? Çavuşların yattığı bölümde olmalıydı. Kosor da oradaydı. En iyisi önce Cemal'le buluşmaktı. Ağzına en sıkı, en dürüst adam oydu. Ama Cemal hırgürden yana değildi, yardım etmeyebilirdi. En uygunu yine Hurşit'ti. Ortalığı kolaçan eder, Cabbar'ın bulunduğu yeri haber verirdi. Ama çevresine görünmeden Hurşit'le ilişki kurmak da kolay değildi. Uyuyordu şimdi o. İkametgahların arkasında bulunan ve depo olarak kullanılan tahta binanın arkasına geçti. Tahkimat direklerinin üst üste yığılı olduğu tepeciğin dibinde çömeldi, düşündü. Cabbar'ın ve Kosor'un kendisine yaptıklarını, onlara yapma kararına vardı. Bütün çavuşlar bir arada geniş bir yatakhanede yatıyorlardı. Elinde kazmayla yatakhaneye girmek akıl işi değildi. Birden aklına binanın dışında ustalarla çavuşların ortaklaşa kullandıkları yan yana iki tuvalet geldi. Onları tuvalete çıktıklarında kıstırmak en doğrusuydu. Kalktı tuvaletlere doğru yürüdü. Tuvaletler binanın güneye bakan yüzünde kömür harmanına yakın bir yerde tahta kalaslarla inşa edilmişlerdi. Tuvaletlerin arkasında yığılı olan kömür tepeciğinin yanında durup çevreyi dikkatle dinledi. Tuvaletlerin arkasına geçti. Tuvaletlerin bitişik olmadığını, birbirine yakın iki ayrı kulübe şeklinde yapıldığını fark etti. İki kulübenin arasında yarım metre kadar bir açıklık vardı. Aralığın koyu karanlığına girip çömeldi. Görünebileceğini düşünerek yüzü koyun uzandı. Az sonra da tuvalete gelmekte olan iki ocak çavuşunun sesleri duyuldu.
Herifin mallarını satmaktan başını kaşımaya zamanı yok ki.
İlyas'a söyle, o halleder.
Cabbar'dan başka kimse halledemez.
O zaman geldiğinde Cabbar'a söyle.
O herifin ne zaman geleceği de belli değil.
Çavuşlardan birisi girdi, diğeri tuvaletin dışına işedi. Cabbar'ın bir yerlere gitmiş olmasına üzüldü Bayram. Çavuşlar havzada kendilerini madencilere satarak para kazanan gavur kadınlardan söz etmeye başladılar. İçerideki çıktı, sesler uzaklaşarak karanlıkta eridi. Bayram havayı zehirleyen bu lağım kokusunda Cabbar'ın yokluğunu beklemenin bir anlamı olmadığını düşündü. Kalktı tuvaletlerin arkasına geçti. Madenci tuvaletlerinin normal bir tuvaletten daha zararlı kokular yaydığını aklından geçirdi. Bunca yolu boşuna mı tepip gelmişti? Kosor'u anımsadı birden. Önce onu cezalandırmak, Cabbar'ın yüreğine korku salmak istedi. Ölüm korkusu ölüm kadar kötüydü. Karanlığı dinledi. Karanlığı iyi dinleyen, iyi anlayan yanılmazdı. Kendi içinde beslediği karanlığın dıştaki karanlıktan daha ürkütücü olduğunu sezinledi. İnsan kendi karanlığında yürüyordu hep. Kendi karanlığında uyuyan insanlar da vardı. Açlığın karnından kopan sesini dinledi, insanı kendi karanlığından çıkaracak tek şeyin açlık olduğunu düşündü. Tuvaletlerden birisinin arkasında durdu. Durduğu yerden tuvalete gelecek insanı kolayca gözetleyebileceğini düşündü. İki tuvaletin arasına girmek gerekmiyordu artık. Bekleyişin ikinci saatinde dolunay belirdi. Doğu yakasında karanlığı tatlı tatlı gülümseten serin bir saman aydınlığı yayıldı havzaya. Feride ile yaptığı konuşmanın ayrıntılarını anımsamaya çalıştı. Hiç güzel söz söylemediğini düşündü. Ama insanın yüreğinden kopan her söz güzel değil miydi? Hiçbir mahluk güzel söze kadın kadar muhtaç değildi. Güzel söz kadının aşağılanmış yüreğinde döne döne yankılanır, onu taze hayallere taşır, erkeğine karşı hazırlar tava getirirdi. Güzel söz aşığın mı harcıydı yoksa? Kadını gülümseten, düşündüren, ağlatan, erkeği kadına katan güzel sözü aşık olmadan söylemek mümkün müydü? Yaklaşan ayak sesleriyle kesildi düşüncesi. Istakoz gibi yan yan yürümesinden gelenin tesviyeci Hasan olabileceğini düşündü. Abdullah Usta mıydı yoksa bu? Evet, oydu. İçinden kendi işi de dahil, hiçbir ustanın yaptığı işi beğenmeyen, duygularını basmak alıp sözlerin sert kabuğu içinde titizlikle gizleyen, bu saf dürüst adama Kosor'un geceleri tuvalete çıkıp çıkmadığını sormak geldi. Usta kendi kendine şikayeti çağrıştıran mırıltılarla işini görüp gitti. Kosor sabah yelinin karanlığı titreştirdiği bir anda geldi. Tuvalete 5 metre uzakta bulunan içi çöp dolu eski bir küfenin dibine işemeye koyuldu. Bayram kazmasını hemen belinden çıkardı, kılıflarını cebine koydu. Bıçağını sol, kazmayı ise sağ eline aldı, fırlayıp çıktı tuvaletin arkasından. ''Kıpırdama Kosor, sesini de çıkarma, öldürürüm seni.'' Uçkurunu bağlarken irkildi. Azrail'i görmüşçesine sararıp titredi. ''Yapma Bayram, kurbanın olayım, konuşalım.'' diye yalvardı. ''Geç önüme, yürü, sesini çıkarma. Çıkarırsan kazmayı yersin beynine.''
''Tamam, yesirin olayım, tamam.'' diyerek öne geçti.
İş sahasından çıkıp kayın ağaçlarının arasına girdiler.
''Nereye götürüyorsun beni Bayram? Çoluk çocuk sahibiyim, yapma, merhamet et. Seni sakat eden ben değilim.''
''Kes sesini, konuşma, yürü.''
Kosor'un yalvarırken daha öncekilerine hiç benzemeyen, duygu yüklü insani bir ses çıkardığını fark etti Bayram. Ablasının sözleri çınladı kafasında. Can almak, can vermekten daha kötüdür. Sessizce yürüdüler bir müddet. Sarı ve kara çam ağaçlarının iç içe geçerek, kuşburnu çalılıklarıyla birlikte geçit vermez yemyeşil bir sete dönüştüğü derin bir dere dibine indiler. Bayram kurbağa derisi, mantar ve yosun kokan bu derenin hesaplaşma için uygun bir yer olduğuna karar verdi. Kosor'u bir çam ağacının dibinde durdurdu.
''Arkanı dön.'' diye buyurdu Bayram.
Cebinden çıkardığı kendirle Kosor'un kollarını arkadan bağladı.
''Kulun kölen olayım, yapma Bayram. Benim elime bakan, yolumu gözleyen 4 küçük çocuğum var. Beni onlara bağışla, büyüklüğüne bağışla.''
Beni dövdünüz, sakat ettiniz. O zaman küçük insandım, şimdi mi büyüdüm?
Seni döven, sakat eden insan ben değilim bayram. Elini vicdanına koy, öyle konuş. Ben sana hiçbir fiske vurdum mu? Seni bu hale getiren adam cabbardır.
Kosoru ağacın dibinde oturtup ayaklarını bağlarken doğru sözler söylediğini düşündü bayram. Ölümü hak etmediği kesindi. Ama bir gözünü çıkarmak, bir kolunu da kırmak gerekiyordu.
Hurşit'le beni dövdüren sensin. Çocuğun dişleri kırıldı. Beni de cesede çevirttin.
Onları yaptırdığıma pişmanım bayram. Yaptırmasaydım ocak sahibinin kulağına gider, beni işten atardı. Allah kahretsin, keşke işten atılsaydım. O dayaktan sonra vicdanımın sesi beni 40 gün 40 gece uyutmadı.
Nasıl 40 gün 40 gece uyutmadı ki? Sonra da beni cabbara fitledin.
Seni ben fitlemedim bayram. Çocuklarımın ölülerini öpeyim ki ben fitlemedim. Sen kendin dedin konuşan benim. Kendi kendini ele verdin. Kurban olayım bayram, yanlış iş yapma. Senin kolunu kıran, gözünü kör eden ben değilim. Göz gözdür, ekmek kadar azizdir, mübarektir. Ha senin gözün, ha çocuklarımın gözü ne fark eder? Ayağının turabı olayım, yapma.
Kosor'un göz bebeklerini büyüten ve yüzünde tiklere yol açan ölüm korkusunu yüreğinde hissetti bayram. Ürperdi. Çocuklarının yalvaran yüzlerini, Kosor'un ayva gibi sararan yüzünde görür gibi oldu. Babanın ölüm korkusu çocuklarına ayan olurdu. Çocuklar kendi yüzleriyle gelir ölüme karşı dururlardı.
Senin bir kolunu kırmam, bir gözünü de çıkarmam lazım Kosor.
Elini ayağını öpeyim, yapma bayram. Ben sana yapmadım, sen de bana yapma. Çocuklarıma bağışla beni. Emret, ömrüm boyunca hizmet edeyim sana.
Kosor'un alnını domur domur kaplayan ecel terine baktı. Cabbarı hayal etti onun yerinde. Eli ayağı sarılı el aman içinde, zapt edilemez vahşi bir öç ateşi sardı yüreğini. Ağır bir krize düşmüşçesine kendinden çıktı, dolandı, kendine girdi.
O zaman bana yardım et dedi.
Başım gözüm üstüne, emret, istediğin yardımı yapayım.
Cabbarı yakalamama yardım et.
Hay hay, istediğin zaman istediğin yardımı yapayım.
Kosor'un yüzündeki kargaşa anında değişti. Ölüm korkusunun yerini yaşam umudu aldı. Ağır bir yükten kurtulmuş gibi oldu bayram. Cellatın da ölüm korkusunu en az kurbanı kadar yaşadığını düşündü.
Cabbar'ın nerede olduğunu söyleyeceksin bana. Bu gece yoktu. Nereye gitmişti o?
Estefan Efendi ile birlikte Ereğli'ye gitti. En az 3 gün kalır orada.
Üzerinde silah var mı?
Bir tabancası, bir de hançeri var.
Onu nasıl yakalamam lazım?
Kosor ayak bileklerindeki kendir düğümüne bakarak düşündü biraz. Kurtulmanın verdiği büyük bir sevinçle,
"Gene en iyisi ayak yolunun orada beklemektir," dedi.
"İşeme durumu nasıldır? O anda silahını yanına alır mı?"
"Silahını hiç eksik etmez yanından. Her gece bir kere gider kenefe, 2 kere gittiği geceler de olur. O da çok içerse."
"Hangi vakitlerde gider?"
"Sabaha yakın saatlerde gider en çok."
Ayak bileklerindeki kendirleri çözmeye başladı ilken. Kollarını açtı sonra. İkisi de aç ve susuzdu. Rıfat'ın evinden aldığı azığını çıkardı, yarısını Kosor'a verdi.
"Allah razı olsun senden," dedi Kosor. "Eğer ben insansam senin bu iyiliğinin, bu yüce merhametinin altında kalmam."
Kosor'un sesindeki içtenlik ve minnettarlık bayramı derinden etkiledi.
"Kusura bakma Kosor," dedi. "Ben bu hale düşürülmeyi hak etmemiştim. Cabbarı artık felek bile kurtaramaz benim elimden."
Lokmalarını sessizce yuttular. Sonuç her ikisini de şaşkınlık ve sevinç girdabına düşürmüştü. Öç ateşiyle ölüm korkusunun yerine dostluk duygusunun alması kadar güzel bir şey var mıydı bu dünyada?
"Sen hemen kalk git, kaybolduğunu sanır şüphelenirler, iyi olmaz."
"Tamam," diyerek ayağa kalktı Kosor. "Bir ihtiyacın olsa emrindeyim. Unutma, bu iyiliğinin altından kalkmam lazım."
Aynı anda bayram da ayağa kalktı. Kosor'un uzattığı eli gülümseyerek sıktı. Bununla da kalmayıp kucakladı onu. Birkaç damla gözyaşı sızdı yanaklarına.
"Sen benim kardeşimsin artık," diye mırıldanmak geldi içinden.
Mırıldanamadı. Kosor'dan bekledi bunu. Hüzünle mayalanmış, vicdani bir boş duygusuyla gülümsedi Kosor. Bayram ağacın dibinde kaldı. Kosor'un tırmanarak dereden çıkışını izledi. Geri dönüp bakmasını, el sallamasını bekledi. Arkasına bakmadan kayboldu Kosor. Eksilmeyen bir sevinç ve karmaşık duygular içinde Kozlu'ya vardı Kosor. Yemekhaneye vardığında orada bulunan çavuşlar ve ustalar ayağa kalktılar.
"Hele şükür geldin," dedi Ali Çavuş. "O herifin seni öldüreceğine inanmış, umudu hepten kesmiştik. Gidip şimdi zaptiyeye bildirecektik."
Kosor afalladı. Suçüstü yakalanmışçasına süzdü çavuşları. ''Siz nereden öğrendiniz?'' dedi.
''Küfeci Eşref görmüş.'' dedi Cafer Çavuş. ''Hayvan herif söylememiş. Daha geldi şimdi söyledi. İki tokat attım ama ne fayda?''
''Ne dedi size?''
''Uzun paltolu, sakallı bir adam. Kosor'u önüne kattı götürdü.'' dedi. ''Adamın bir elinde bıçak, birinde de kazma varmış. Devrekli bayrama benzetmiş ama onun olup olmadığından kesin emin değil.''
''Hele gel otur anlat.'' dedi Ali Çavuş. ''Nedir, neyin nesidir bu iş?''
Sandalyeleri çekip köşedeki masanın çevresinde oturdular. Yaşamının en zor anlarından biriyle karşı karşıya olduğunu hissetti Kosor. Ne anlatacaktı? Devrekli bayramı ele mi verecekti? Bayramı ele vermemesi durumunda Cabbar gelince bu olayı iğneden ipliğe sorup açığa çıkarmayacak mıydı? Olayı anlatmadan önce biraz daha düşünüp taşınmak için kalktı, tuvalete gitme bahanesiyle dışarı çıktı.
15. Ayrımın sonu. Sayfa 212.